11. peron.
Bu akşam trenle gidecek işçiler. Bu akşam trenle gidecekler. Vizelerini yaptırsınlar. Vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatınızda başarılı.
Kütahya'dan gelen maden işçileri. Kütahya'dan gelen maden işçileri. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler. Alt salona inip kağıtlarını kontrol ettirsinler.
On birinci peron.
Cirit Sokağı kesin dönüş. Öyle küçük ve dar sokaklardan değildi Cirit Sokak. Çünkü alabildiğine uzun ve genişti. Örneğin bu sokakta ilk kez yürüyen biri, "Ya burası da ne kadar uzun bir sokakmış," diyerek kendi kendine söylenebilirdi. Durum böyle olunca, "Cirit Sokak'ta öyle istediğiniz gibi cirit atamazsınız," esprileri yapan sokak sakinlerine de rastlayabilirdiniz. Bir de dönemin tabiriyle, Almancı adıyla anılan gurbetçi aileleriyle meşhurdu Cirit Sokak. Bu insanların çoğu iç göç yıllarında Kırşehir'den Ankara'ya gelmiş ve bu sokağa yerleşmişti. Ve inanır mısınız, Cirit Sokak'ta Ankara'dan çok Kırşehir'in, hatta en çok da Almanya'nın nabzı atardı. Doğal bir durumdu bu aslında, çünkü sokağın neredeyse yarısı gurbet yolu bekleyen ailelerden oluşurdu. Özetle, uzun ve geniş yollarıyla insanı düşünmeye sevk eden bu sokak, kışın hasret ve yalnızlığın, yazın ise iple çekilen dönüş günlerinin sembolüydü adeta. Cirit Sokağın önde gelen saygın isimlerinden biri de Rüstem amcaydı. Onun çocuklarından babalarının yıllar önce Almanya'ya giden ilk işçi kafilesinde bulunduğunu öğrendiğimizde, her yıl hasretle beklenen kişiyi bu kez zihnimizde daha da farklı değerlendirecektik. İşte tam da bu yüzden Cirit Sokağın Almanya'dan izne ha geldiği ha gelecek diyerek heyecanla beklediği en şöhretli isim hiç şüphesiz Rüstem amcaydı. Her yıl izne gelirdi Rüstem amca. Fakat o yıl özellikle ailesinde önceki gelişlerine hiç benzemeyen bir telaş olduğunu fark etmiştik. Yaygın söylenti artık belli bir yaşa geldiği ve Rüstem amcanın emekli olduğu yönündeydi. Anladığımız kadarıyla onun yolu belki de son kez gözleniyordu. Yakın çevresinde nasıl bir etki bırakmış ise onun hakkında "O da bizim gibi bu sokakta mı oturacak?" veya "Siz şimdi Rüstem amcayı kurban bayramında görün, bakalım bu sefer kaç kurban kesecek?" gibi şahsını ulaşılmaz kıran galip sözler duyduğumuz bile olurdu. Merak duygusunu arttıran sayısız dedikodu sonrasında nihayet beklenen gün gelip çatmıştı. Sokağın başında yavaş yavaş belirmeye başlayan Alman plakalı o şık arabayı fark ettiğimiz an, etrafa gülümseyerek bakan kişinin Rüstem amca olduğunu hemen anladık. Bu geliş hakikaten beklenenden çok daha şaşalı olmuştu. Çünkü sadece ailesi değil, bütün sokak büyük bir saygıyla karşılamıştı onu. Birkaç günlük hoş geldinler, nasılsınlar birkaç hafta sonra yerini şimdi ne yapacaksınlara bıraktığında Rüstem amcanın yüz ifadesinden iç dünyasındaki çatışmaları anlamak hiç de zor olmadı bizim için. Zamanla karşılama ve sorgulama faslı bitti. Daha sonra onun Cirit Sokağı'nın uzun ve geniş caddelerinde sayısız gece yürüyüşleri yaptığına şahit olduk. Sürekli yürüyordu Rüstem amca. Ve bence ailesinin geleceği hakkında düşündüğü için yürüyordu. Çünkü üç oğlundan en büyüğü olan Ali'nin sağlık problemleri onu fazlasıyla meşgul ediyordu. Bu durum oğul Ali'yi içine kapalı ve anlaşılması zor bir insan haline de getirmişti. Diğer çocuklarınınsa babalarının isteklerine yeterince cevap veremedikleri söylenirdi. Rüstem amcaya gelince o yıllarca Almanya'da bulunmuş ve hayatını gereğince yaşamış biri olarak özetlerdi kendini. Bu yüzden etrafına daima artık her şeyi çocuklarım için yapacağım derdi. Rüstem amcanın uzun gece yürüyüşleri neredeyse bir yıl sürdü. Ve ne ilginçtir ki artık Cirit Sokak'ta onun Almanya'dan döndüğü günlerdeki popülerliğinden eser kalmamıştı. Bir gün onun artık yürümediğini fark ettiğimizde anladık ki ya bir şeyler oldu ya da bir şeyler olmak üzere. Birkaç gün içinde deyim yerinde ise bomba bir haberle bütün sokak sarsıldı. Duyduk ki Rüstem amca bu geniş ve uzun sokağa aynı genişlik ve uzunluğa yakışır bir market açmaya karar vermiş. Marketin başına büyük oğlu Ali geçecek, diğer kardeşleri de ona yardım edecekmiş. Sokak gezmelerinin bir anda sona ermesinin nedeni artık daha iyi anlaşıldı. Açılan bir marketten çok yeni umutların kapılarıydı çünkü. Bir hafta sonra yeni satın alınan dükkanın önü peynir tenekeleri, deterjan, sakız, bisküvi ve margarin kutularıyla doldu. Bu malzemelerin taşınması sırasında Rüstem amca tahta sandalyesine oturmuş, çevresine direktifler yağdırıyordu. Ve sonunda Cirit Sokağı'nın en büyük marketi açıldı. Bu arada Rüstem amca da eski popülerliğini yeniden kazandı. Herkes cümlesine yine eskisi gibi "Oo Rüstem abi, oo Rüstem bey, nasılsınız?" diyerek başlıyordu. Birkaç ay her şey yolunda gitti fakat açılış üzerinden 6 ay bile geçmeden ortalığa yeterince iş yapamadıkları için marketi kapatmayı düşünüyorlar dedikoduları döküldü. Rüstem amcanın Almanya dönüşü ne kadar gösterişliyse yeni marketinin açılması da en az onun kadar gösterişli olmuştu. Ancak zamanla evdeki hesabın çarşıya uymadığı anlaşılmıştı. Her şey mükemmele yakın gidiyorken sonuç neden böyle olmuştu acaba? Cevap aslında çok netti. Sorun Ali'ydi. Marketle yeterince ilgilenmemişti. İş saatinde markette durmamıştı. Dükkanı başkalarına bırakıp gitmiş, hatta bazı günler hiç uğramamıştı. Durum böyle olunca Rüstem amca da bir süre sonra marketi kapattı. Sokağın son 6 aylık ritmi ve görüntüsü yerini yeniden durağan bir atmosfere terk etti. Yoksa yürüyüş günleri yeniden mi başlıyordu derken aniden Rüstem amcanın hastalandığını öğrendik. Fakat onun her daim bitmek bilmeyen planları olduğunu da hepimiz tahmin ederdik. Son planının Ali'yi evlendirmek, diğer kardeşlerini de Almanya'ya göndermek olduğunu öğrendik. Ve işte yine yapacağını yapıyordu Rüstem amca. Oğlu Ali'ye öyle bir düğün yaptı ki ne kesin dönüşler ne market açılışları bu düğünün ihtişamının yanından bile geçemedi. Mesela bir karpuzun bıçak marifetiyle adeta bir portakal gibi soyulup ikram edildiği sıra dışı görüntülere ilk kez şahit oluyorduk. Zaten Rüstem amcanın son gösterisi de bu düğün oldu. Ve Cirit Sokağı'nın çocukları olarak bizler Neşet Ertaş efsanesini işte bu düğün sayesinde öğrendik. Rüstem amca kendince bir şeyler yapmaya çalışmış ve yine kendince her şeyi yoluna koymuştu. Öldüğünü duyduğumda bazı insanların geniş, bazı sokakların uzun ancak hayatın çok kısa olduğunu düşünmüştüm. Ve devamında aklıma aynı sokakta yürümek, uzun ve genişlik hakkında düşünmek, yeni marketler açmak, düğünler yapmak ya da hastalanmak için şimdi sıranın başkalarında olduğu gerçeği gelmişti. Evet sevgili dinleyiciler, bugün 11. perona Almanya'dan Türkiye'ye kesin dönüş yapan Rüstem amcanın hikayesiyle başladık canlı yayında sizlere okuduğum metinle. Özkan Pekesen artık iyiden iyiye ustalaşan kalemiyle anlattı Rüstem amcayı ve Cirit sokaktaki değişimi. Şimdi biz birazdan sevgili Özkan Pekesen'le 11. Peron programı içinde hem Cirit Sokağı hem yeni başlıkları konuşacağız. Ama her hafta yaptığım gibi öncesinde ben yine program ekibini tanıtmak istiyorum. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu, ana kumandada sevgili Recep Özdem, karşımda Özkan Pekesen ve 11. Peron programının lideri, prodüktör Murat Örem olarak karşınızdayız. Şimdi Özkan'ın yazdığı hüzünlü metinde de ismini andığımız Neşet Ertaş yalan dünyayı anlatsın bize. Biz de hemen ardından 11. perona doğru yolculuğumuzda sizlerle birlikte ilerlemeye devam edelim.
Beni görünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada.
Sevgili Özkan, Neşet Ertaş fonda söylüyor, saygısızlık olarak addetmesin dinleyicilerimiz, hani daha çok konuyu gündeme getirelim diye Neşet Ertaş'ı fona aldık, devam edelim biz. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülemedim yalan dünyada, sen beni görünce mutlu mu sandın, ömrümü boş yere çalan dünyada diyor Neşet Ertaş. Hem de hani halkımızın en çok sevdiği enstrümanla, değil mi? Elektro,
evet, sazıyla.
Bu bir elektro saz konusuna da biraz değinelim seninle.
Şöyle girmek lazım.
Toplumun bazı kesimleri hani biraz küçümser elektro sazı.
Elbette şimdi bazı enstrümanlar üzerinde tabii ki bir takım bir format değişiklikleri oluyor. Dolayısıyla ilk bakışta o otantik biçimini koruması gerektiğini düşünenler var. Evet. Bir de o yeni formun aslında verilen duyguyu daha da iyi yansıttığını söyleyenler var. Bu tabii ki tartışmaya açık bir konu. Ama Neşet Usta'nın bu şarkısı
çok da yakışıyor değil mi?
Çok zaten şey var. özellikle sözlere dikkat edersek hani enstrümandan belki biraz çıkar gibi oldum ama
tamam.
Sözler çok çok ama çok etkileyici. Birçok programda da söylemiştik zaten. Hani başlı başına bir düşünür aslında. Sanki bir sosyolog. Sanki bir felsefeci.
Modern çağın dervişi değil mi?
Kesinlikle öyle, hani doğduğu, büyüdüğü ya da ortamı düşünürsek o dönemin koşullarını. Dünyayı gerçekten hani her şeyiyle çok iyi içine sindiren bir karakter var karşımızda. Ve onu bir türkü yoluyla karşıya aktarıyor. Kendini çünkü ifade etme biçimi bu. Birçok türkü söyleyen insan var ama işte dediğim ki bazı insanlar hani yazar var dediğimiz tabii gibi. Yani her meslekte farklı insanlar var ama bazıları gerçekten Yani küçücük bir cümleyle işte biraz önce okuduğun şeyle çok geniş bir kitabı veriyor sanki. Neşet Ertaş'ın büyüsü biraz da burada.
Sen bu cümleleri kurarken çok güzel bir Anadolu deyişi geldi aklıma. Eskiden tabii biliyorsun çatallar, kaşıklar metalden değil ağaçtan yapılıyor. Herkes kaşık koyar ama sapını ortasına denk getiremez diye bir tabir var Anadolu'da.
Senden çok şey öğreniyoruz. Bak bunu da duydum ama yani çok uzun zaman oluyor. Şimdi tekrar duymak beni güldürdü. Güldürdü derken acı acı yani hissederek güldüm. Neşet Ertaş'tan çok bahsettik ama halen de bahsetmek de gerekiyor. Bir taraftan da güncelliğini koruyan.
Bu işin sosyolojisiyle birebir aslında denk düşen bir isim.
Hem denk düşüyor bir de dediğim gibi yani sürekli sözleri kendini güncelliyor gibi sanki. Yani o felsefeyi barındırdığını o yüzden söylemiştim yani. Biraz önce okuduğun cümleler bugün hala 2019'da da geçerli.
Tabii.
1960'da da geçerli. Bu da işte tam da o kaşık meselesine denk geliyor. Yani öyle bir cümle kuruyorsunuz ki bütün zamanlara hitap ediyor. Direkt olarak insanı ilgilendiriyor, toplumu ilgilendiriyor, duyguları ilgilendiriyor. Dolayısıyla yani Türk halkı her kesimden, entelektüelinden en alt kesime, yani toplumun bütün katmanları diyeyim daha doğru bir ifadeyle, onda kendini buluyor ama herkes buluyor. Kendini çok üst seviyede gören bir sanatçı bile yani öyle bir takım algılar da olabilir biliyorsun. Ne kadar doğrudur tartışılır ama direkt olarak bu türkünün içerisinde kendini gördüğünden bahsediyor. Normal halkta yaşayan herhangi bir insan da aynı şeyi söylüyor. Bu da onun ne kadar evrensel, ne kadar kendi ülkesinde ayağına...
Neşet Ertaş'ın da bir Almanya dönemi var değil mi?
Var.
Zaman zaman biz geçtiğimiz yıl konuşmuştuk.
Şöyle onun kendi iş dünyasında, aile hayatında, işte evliliklerinde, kendi sevdalarında diyeyim artık onun deyimiyle konuşalım. Almanya'ya gitmesi gerektiği zaman Almanya'ya gidiyor. Başka bir toplum içerisine giriyor ama oradaki insanlarla da çok haşır neşir. Dolayısıyla orada işte bir takım düğünlerde bizim adetlerimizde ne var ise Almanya'daki insanlarımızın o adetleri birebir devam ettirdiğini.
Hatta daha çok sahiplenerek değil mi? Yani çünkü uzakta çok, olmak o geleneklere daha çok sarılmayı da.
Çünkü çok büyük bir yurt özlemi var.
Tabii.
Kendi kültürüne inanılmaz bir tutku var. Hele o programlar serisince bahsettiğimiz ilk nesil mesela. Özellikle onu çok yakından hissediyor. Yani orada Neşet Ertaş'ı dinlemek sanki yani evine gitmiş, mahallesine gitmiş de oradaki bir yakın arkadaşıyla kucaklaşmış hissini verecek kadar yakın hissediyor kendini. Öyle, durum böyle olunca Neşet Ertaş uzun süre kalmak durumunda kalıyor tabii ki. Anlayayım.
Sevgili dinleyiciler burada sizlere bir müjde vereyim. Sevgili Özkan ilerleyen haftalarda yine Almanya'da tam da bu konuştuğumuz gerçekliklerle birebir ilintili yaşanmış bir insan hikayesini kaleme alacak. Minareci değil mi?
Evet bu ülkemizde işte...
Hasan Minareci miydi? Doğru mu hatırlıyorum?
Turgay Minareci. Dolayısıyla ülkemizde ilk kez bu kasetler, efendim video kasetler daha doğrusu. Hani bu bir furya vardı ya, bizim jenerasyonu çok net hatırlar. İşte bildiğimiz teyp kasetleri ülkeye ilk getiren, Almanya ile direkt bağlantısı olan, o da gerçekten bir başarı hikayesi.
Çaba harcamış isimlerden
çok
biri.
Çok ciddi bir yapılanma var. Avrupa'da da son derece ünlü oluyorlar. Türkiye'de bilinen, kendi dalında sanat müziği olsun ya da müzik türünün hiçbir önemi yok. Hepsi oradaki vatandaşlarımıza seslendiği için hepsini sahiplenen, bir çatı altında toplayan ve ciddi bir kültür aktarımını gerçekleştiren bir kişi. Tahir Minareci.
Evet sevgili dinleyiciler Tahir Minareci.
Özür dilerim düzeltiyorum.
Evet Tahir Minareci. 11. Peron'un farkı biraz bu sevgili dinleyiciler. İnsan hikayelerine odaklanarak sosyolojiyi, psikolojiyi anlatmaya çalışıyoruz. Tarihin koridorlarında ilerlerken insan hikayelerinden yararlanıyoruz. Çünkü tarih dediğiniz şey... Birilerinin bir masa başına oturup da orada öyle oldu, ordular buraya gitti, buradan geldi şeklinde olmuyor. Birebir insanlar o tarihin içinde yaşıyorlar ve o yaşananlar bir kümülatif bir toplam oluşturduğunda karşımıza bir sosyolojik fotoğraf çıkıyor. Biz de işte 11. Peron'da ısrarla insan hikayelerine bu yüzden yaslanıyoruz. Ahmet Talimciler Hoca'nın da kulakları çınlasın.
Evet,
o da bu bizim hikayelerimizi çok sevdiğini söyler biliyorsun.
Çok teşekkür ederim.
Her seferinde ilerleyen haftalarda ona yine bağlanırız. Bir müzik arası daha vereceğim ama şu Cirit Sokağı rahmetli Rüstem amcayı çok güzel kaleme almışsın.
Çok teşekkür ederim.
Birazcık da cümlelerinden duyalım.
Şimdi şöyle söylemek lazım aslında.
Bana yine söylediğim bir şey dinleyicilerle paylaşayım. Abi aslında çok daha trajik şeyler yaşandı. Ben onların bir kısmını kaleme almadım. Alsaydım dinleyenler ya bu kadar da olur mu, bu masal mı derlerdi dedi Özkan. Örneğin Rüstem amcayla birlikte kısa aralıklarla oğlu Ali'nin de aslında hayatını kaybettiğini söyledin sen bana.
Tam da böyle olmuştu. Ama şöyle bir giriş yapayım izin verirsen.
Estağfurullah.
Şimdi biz yaş itibariyle aynı jenerasyonuz, 50'li yaşlardayız. Tabii. Dolayısıyla Türkiye'nin gerçekten bundan 30-35 yıl önceki halini bir şekilde ve net olarak hatırlıyoruz.
Çok net hatırlıyoruz. Evet.
Şimdi Ankara'nın semtleri de düşünüldüğü zaman iş göçten sonra bir yapılanması söz konusuydu. Hı-hı. Yani hatırlarsın senin de çocukluğunda, benim çocukluğumda da yani sürekli bir inşaat ortamı
ben
vardı.
Ben çocukluğumda burada değildim gerçi ama yani 30 yıldır Ankara'dayım.
Yani sürekli bir inşaat durumu evet. vardı. Yani şehir yeniden yapılanıyordu. Hı-hı. Mesela Ankara'da Yeni Mahalle eski bir semttir. Aydınlık evler Ankara'nın ilk semtlerindendir.
Tabii, iç aydınlık.
Ama mesela Keçiören örneğin bir mesire yeriyken yani piknik yeriyken tabii. yavaş yavaş kentleşmeye başlamıştı.
Şimdi hatta ben, Keçiören'den yani o en Ankara'da en sağlıklı havanın olduğu yer olduğu söylenir ki sanatoryumda biliyorsun oradadır.
Yani şöyle evet aynen öyledir. Bir de şöyle bir durum vardı. Ben onu yani bizzat gözlerimde gördüğüm için söylüyorum. Her yerde villaları olan, önünde güzel arabalar, işte efendim salıncakların ağaçlara asıldığı, herkesin piknik yapmak için geldiği bir yerden bambaşka bir formata doğru dönüştü. Şimdi biz de bunu gözlerimizle görünce hem bunu gördük hem de özellikle 70'lerde Almanya'ya gidişin ya da bu Almancı tabir edilen cümlelerin ülkede iyice oturduğunu da mahalle bazında görebildik. Çünkü hı hı. Almanya'ya giden insanlar da Türkiye'ye giderken bir mahalleden gidiyorlardı. Hı hı. Bir sokaktan gidiyorlardı. Hı hı. Tam da benim yaşadığım sokakta bu ve buna benzer çok insan vardı. Dolayısıyla 7 numarada ya da 8 numarada aynı apartmanda oturduğumuz hı hı. insanların böyle beklentiler içinde olduğunu, o beklenen insanlar geldiği zaman işte tam da bu yazıda Rüstem amca örneğinde hı hı. olduğu gibi.
Hakikaten mahallenin gündemi olurdu değil mi o gelenler?
Gerçekten gelenler. Yani Gökhan'ın yazdığı, Gökhan Duman onu hı. da hatırlayalım. Yazdığı kitapta olduğu gibi o beyaz çikolatalardan tutun da bütün o şeyi.
Balonlara kadar değil mi?
Bütün şeyi bu işin vesairesini yani bütün ayrıntısını direkt olarak görebilme şansım oldu. Hı hı. İşte okula giderken yanımdaki sıra arkadaşım. O gurbetçi ailelerin ya da orada çalışan herhangi bir vatandaşımızın çocuğu oldu. Dolayısıyla tabii. onunla oturup o duyguyu paylaşma, nasıl bir psikolojisi var onu öğrenme şansım oldu. Bu metinler biraz da öyle çıktı. Rüstem tabii, amca da tabii. tam da bu insanlardan.
O yüzden kanlı canlı metinler bunlar. Eti kemiği var. Yani yazı olmanın ötesine geçiyor.
İşte bu yazıda da olduğu gibi mesela o marketin heyecanla açıldığını yani sadece kendisi heyecanlamadı. Bütün şey mahalle heyecanlandı. Çünkü Almanya'da bir kültür var ya onu bir şekilde o markette de yansıtacağını falan düşündük. Yani biz sağda solda olan hı-hı. bir bakkaliye dükkanının
daha ötesine geçecek.
Acaba nasıl bir sürprizler oradan aldığı şeyle neler göreceğiz falan merak ettik. Hı-hı. Gerçekten de çok tam da sokak gibi çok genişti. İşte kendine göre ayrı bir raf dizaynı vardı. Mesela evet. onları da hep biz
İlk defa görüyorduk.
Orada kendisinin mahalle halkıyla marketle birebir iletişiminin farkını gördük. Yani gerçekten farklı bir kişinin farklı bir zihniyette, farklı bir yapıyla tamamen kendi toplumun içerisinde bir şeyi yeşertmeye çalıştığını.
Aslında bu metni ben şu anda yayında da canlı canlı okurken de daha önceden göz gezdirdiğimde de sen bana ilettiğinde de hep aklıma şu geldi. Tırnak içinde Rüstem amca toplumunun rol modelleri olan insanlardan biri, gözü kara insanlardan biri. Yine bana bir sözü hatırlattır Rüstem amca. Her çabalayan mutlaka başaramaz ama başarayanlar mutlaka çabalayanlar içinden çıkar diye çabalamış bir karakter.
Şimdi beni Rüstem
gidip oralarda ayakta kalmaya çalışıyor, para kazanıyor, geliyor ailesini bir arada tutmaya çalışıyor, yaşadığı topluma yeni bir model sunmaya çalışıyor tüketim anlamında işte marketti şuydu buydu biraz gamsız çocuklarını derleyip toplamaya çalışıyor. Bu arada uzun yürüyüşler yapıyor sokak halkıyla arası iyi ama bir yerde yeniliyor yani zaten yaşamak bir yerde yenilmek.
İşte Neşet baba derler ya biraz evet, da öyle söylüyor evet. onun söylediği gibi yalnız ben Rüstem amca özelinde birçok şeyi en azından fark ettiğimi düşünmüştüm o dönem. Mesela işte yenilikler getirmesi. Hı hı. En çok da şey dikkatimi çekmişti. O kendi trajedisi, aile içi ilişkileri, bütün bunları masaya yatırmıştım kendi kendime. Hı hı. Küçücük bir çocukken. Ama şu beni çok etkilemişti. Daima bir plan vardı. Hı hı. Yani ben de kendi kendime dedim ki yani insan gerçekten hani sen zaman zaman hatırlatırsın ya yenilirsin, bir daha yenilirsin.
Evet, Beckett'in lafı.
Beckett'in cümlesini yani o da sanki öyleydi. Yani sürekli bir planı vardı. Planı bir felsefeye, bir mantığa dayanıyordu. İşte o dışarıda aldığı çalışma kültüründen kaynaklanan sürekli bir planlar içindeydi. Ne kadar bir markette kapansa, işte Ali'nin düğününü yapacak hem de olağanüstü yapmayla ilgili başka bir plan koyuyordu. Kendi kendime dedim ki ben o zaman, hani tabii çocuğuz o zaman ama dedim ki böyle olmak çok zor ama galiba böyle olmak gerekiyor. Çünkü pazartesiyi salı kovalıyor, salıyı da çarşamba. Dolayısıyla her güne ya da her yıla bir şekilde yapabildiğimiz, gücümüz yettiğince kendimizi hazırlamamız ya da yeni planlar yapmamız gerekiyor. Ama anlamlı ama mantıklı.
Değil mi? Çok bence çok doğru bir özet yaptın. Çok sarsıcı bir özet yaptın. Hani genç kuşaklara da bir kulaklarına küpe olsun bu söylediklerin. Önemli. Yenilebilirsiniz, bir hedefsizlik içine düşebilirsiniz hayatınızın bir döneminde. Bir an önce silkinin ve bir şeyler yapmaya çalışın. Bu ille çok güçlü, çok karar verici mekanizmalarda çalışmak olmayabilir, çok para olmayabilir. Her insanın kendi gerçekliğinde yapabileceği ciddi manada hamleleri var. Rüstem amca işte bunun örneklerinden biri.
Hatta bu yaşa geldiğim zaman o günleri şimdi kendi zihnimde tekrar yaşayarak bir takım sonuçlara varmaya çalıştığımda da şunu fark ettim yazıyı yazarken de. Rüstem amca zaten ciddi anlamda orada yıpranmıştı, hayatı öğrenmişti. Şimdi buraya sanki öyle düşünüyorum, hani ellerini ovuşturarak bakın kendi vatandaşlarım ya da kendi ailem, öyle güzel planlarım var ki buraya geldiğimiz zaman hep birlikte farklı bir mutluluk yaşayacağız gibi bir felsefeyle gelmişti sanki. Orada yıpranmasına rağmen o yıpranışta biliyorsun burada defalarca birçok vatandaşımızın hayatı ya da orada yaşadıkları ile ilgili konuştuk ya, o da öyleydi. Ama buraya tamamen kendini yenileyerek sanki orada yaşadığı her şeyi hiçe sayarak yeniden gelip yeniden çok diri, mesela çok güzel gömlekler giyerdi, çok güzel ayakkabılar giyerdi. Temel sebebi de o dinç gözükme. O planını yaparken ne kadar ciddi olduğunu karşıya
alarak, imaj olarak da vermek.
Vermeye çalışıyordu. Bu beni gerçekten şey yaptı yani, çok etkilemişti.
Şimdi geçtiğimiz programlarda söz etmişimdir, sen de hatırlayacaksın. 2019 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu bir kere daha sahneledi Bilge Erenus'un Misafir oyununu. Tam da işte bu Almanya'ya göç, oraya gitmek, orada mücadele etmek, sonra geriye döndüğünde vatandaşlarıyla yaşadığın uyumsuzluk problemleriyle mücadele etmek üzerine muhteşem bir metin, 70'lerde yazılmış bir oyun teksti. Tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu sahnelemişti. Ben de başrol oyuncularından sevgili Yavuz Sepetçi'yi oyundan sonra aramıştım. Yani çok iyi bir emek harcadıklarını, çok iyi bir ürün ortaya çıkardıklarını söyledim naçizane. Ciddi manada bir tiyatro seyircisi olarak. Hatta bir programda seni ağırlayalım, Misafir oyunu üzerinden bu konuyu da konuşalım demiştim. O da neden olmasın, seve seve TRT'ye kalkar gelirim demişti. Bütün bu anlattıkların yine onları da çağrıştırdı. Ama hep bir övgüde bulunmayalım. Orada Rüstem amcayı eleştirdiğim bir yan var. Ne gerek var o kadar şaşalı düğüne? Bu bizim kültürümüzde biraz desinler diye bir taraf da mı var?
Şimdi sen de hani öyle birisin ki diyeyim artık. Yani hakikaten düşünmediğimiz şeyleri çoğu zaman bize hatırlatıyorsun. Ben metni yazarken bunu düşünmedim. Net olarak söyleyeyim. Hakikaten ama böyle de bir yanımız var. Hani bir şeyin hani ben mesela metne de yansımış o. Ben de sanki biraz öyle algılamışım. Demişim ki öyle bir düğün yaptı ki işte bir karpuzu portakal gibi soydu. Evet. Bir şeye ilk kez rastlıyorduk.
Şimdi ki çocuksun ve çarpıcı
şimdi,
bir şey o senin.
Şimdi hemen şunu düşünmek gerekiyor tabii. İlk kez rastlıyoruz. Bu bir orijinallik olabilir ama çok da gerekli mi diye de üzerinde biraz düşünmenin gerektiğine katılıyorum abi. İyi hatırlattın. Bence hakikaten öyle bir yanımız var. Bence bu yanı bir şekilde biraz törpülememiz gerekiyor ama sanki halen devam ediyor gibi.
Evet,
mesela
evet,
ben kendimce buna çok dikkat ettiğimi söyleyebilirim. Çünkü şey var. Hani amiyane tabirle biraz sırıtıyor. Pek de bizi yansıtmadığını düşünüyorum yani. Dolayısıyla hani bir düğündür, efendim bir merasim vardır.
Derli toplu olması güzeldir, konukları özenle ağırlamak güzeldir işte ama bir, karpuzu portakal gibi kestirin
daha geliyor. İşte Neşet mesela, Neşet baba yani, Neşet usta oraya nasıl uyduysa, biz ondan ne kadar keyif aldıysak, hemen basit bir karşılaştırma yapabilirim. O karpuzun kesilmesi belki çocuk olduğumuz için bize çok böyle renkli gelmiş olabilir. Ama şimdi anlıyorum ki orada gördüğümüz, yeni yeni tanıdığımız Neşet Ertaş bambaşka bir yerde. Yani kendi kültürümüzde olan bir şeyi olduğu gibi oraya koyduğumuz zaman çok daha yakışan bir durum söz konusu.
Çok fazla o gerçekliği süslemeye gerek yok değil mi?
Bence hiç
bazen sadelik en büyük süs.
Bir de
yani toplum hayatında da böyle.
Bir de zaten şu var yani, gerçek yaşanan birebir kültür zaten çok daha güzel. Onun güzelliğini i̇şte fark etsek olan... hani karpuzu soymaya kalkmayacağız bence. Değil mi? Gerçekten çok güzel bizim kültürümüz. İşte kına gecesiyle ya da vesairesiyle işte tek tek saymayayım. Bunların hepsi bu toplumda kabul görmüş, keyif alınan.
Kuşaktan herkes, kuşağa aktarılan, sahip
herkesin çıkan. En modern insanı bile şu anda bir şekilde yaptığı ve bundan keyif aldığı bir durum. Bence o güzelliğinden ve geçerli olmasından kaynaklı.
Bu aslında zaman zaman gündeme getirilmesi gereken bir sosyolojik gerçekliğimiz. İşte dünyayla entegre oldukça da artılarıyla eksileriyle daha da hayatımızda baskın olan bir sosyolojik gerçekliğimiz. Evet. Yeri geldikçe bunları da konuşalım. Ben yalnız bugün programın başından beri şöyle de bir keyif içindeyim. Yani onu da itiraf edeyim. O kadar çok konuk ağırladık ki hani konuklarımız alınmasınlar. Seninle böyle koşturmadan sakin sakin tane tane sohbet etmeye de ihtiyacımız varmış. Özlemişim. Yani hakikaten dolu dolu bir program oldu bugün 11.
Perol. Çok teşekkür ederim. İşte dediğin gibi abi, hatırlattığın gibi en başta yaşanmışlıklar olduğu zaman insanın kuracağı cümleler tabii ki birebir şahit olduğu için çok daha nitelikli olabiliyor. Çok daha detaylı olabiliyor. İşte zaten burada yani seni yakaladığın demin o küçük ama çok önemli nüanslı olduğu gibi farklı şeyler de var. Mesela hani baba oğul ilişkisinden bahsediyorsun tabii. Ya. Mesela Rüstem amca da bir baba oğul ilişkisine de bir şahit olma durumundu. Bunun ne kadar senin zaman zaman da belirttiğin gibi kolay bir şey olmadığını.
Tabii. Biraz kalbi kırık bir baba değil mi? Yazdıklarından o çıkıyor.
Evet öyle ve
umduklarını bulamamış.
İşte o benim o hayret etme durumum da biraz bununla ilgili. Hani bir masayı hani tek kişinin kaldırması var, ucundan tutarlar derler ya bir şey. Sen de ucundan birlikte yapalım diye. Hep bir şeyi ucundan tutup bir başka insanın da ona yardım etmediğini görüp de üzülmüş de biriydi. Özellikle çocuklarından böyle bir şeyi, yardımı göremeyince ama hiç pes etmemesi.
Biz şimdi programa girerken iki şarkı daha seçtik. Bir Şemsi Yastıman mı?
Evet.
Sevgili Recep'ten rica edelim. Fondan onu çok derin versin. Çünkü 3 dakikamız kaldı.
Akmış gitmiş
zaman. Biz onun üzerine 1 dakika bize dinlesin Recep. Ardından da veda edelim. Evet sevgili dinleyiciler, bugün bu kıymetli eserleri böyle tadımlık olarak sizlere sunuyoruz. Çünkü bir müzik programı yapmıyoruz. Müzik programımızı ayrıca bekleriz. Dolayısıyla bu isimleri zaten biliyorsunuz ama bilmiyorsanız not edin. Örneğin Şemsi Yastım'ı da dinleyin. Gel gönül gurbet ele gitme, ya gelinir ya gelinmez diyor. Aslında tam da bizim bu konuştuklarımızın bir başka penceresinden ifadesi var.
İşte o dönemde özellikle ilk nesilde Almanya'da bulunan insanların kendi ülkesinde olan bağlantısı saz. Yani bizim bağlamamız ve aşıklarımız. Birisi Neşet Ertaş'tı, diğeri de Şemsi Yastıman.
Evet, başka isimler de var ama biz bu programda elbette bu iki isim üzerinden gittik. Bugün de 11. Perona yanaştık. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan sevgili Eda Kotanoğlu. Ana kumandada sizlere seslerimizi ileten, müzikleri aktaran çok sevgili Recep Özdem. Değerli konuğumuz, danışmanımız sevgili Özkan Pekesen ve 11. Peron ekibinin lideri, prodüktör ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir hafta sonu tatili diliyoruz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Bu akşam trenle gidecek işçiler, vizelerini yaptırsınlar.
İyi seyahatler. Almanya'daki çalışma hayatı.